Ayrım 2. Yokuşta yürüyen adam Şıhça Yavuz, sayfa 19. Köyde kız isteme nasıldı? Köylerde evlilik hazırlıkları incelenip sık dokunarak yapılır. Ortalıkta söz olmasın diye oğlan tarafı işe ağız arama ile başlar. Güvey yakınları kız yakınları ile söyleşirken konu açılır. Kız tarafının konuya yaklaşımı saptanır. Olumlu eğilip görüldüğünde görücülük aşaması başlardı. Artık iş ciddileşmiştir. Sonraki aşama dünürcülüktür. Kız evine haber verilerek gidilir, konu açılır. Arkasından söz kesimi, peşinden de kalın kesimi gelir. Söz kesiminde başlık parası, takı işleri, kalın kesiminde ise giyim kuşam istekleri gündeme gelir. Başlık parası oldukça yaygındı. O yıllarda bu kabul gören bir adetti. Güvey tarafı da buna hazırlıklı olurdu. Vereni, alanı, ilişkiyi bayağılaştıran bu gelenek giderek uygulanmaz oldu. Ama halen Anadolu'da bazı yörelerimizde bu gelenek ne acıdır ki sürüyor. Nişan ve nişan törenleri nasıldı? Nişanlar için en uygun yer ara duvarı, yani bölmesi olmayan samanlıklardı. Belki de iki gönül bir olunca samanlık seyran olur sözü buralara bakılarak söylenmiştir. Nişanlar samanların içeri alınmadığı sonbaharda ya da azaldığı ilkbahar aylarında yapılırdı. Nişan törenlerinin konukları genelde kadınlar, kızlar ve çocuklardı. Nişanlanacak kız önceden süslenir, samanlığın bir köşesine oturtulurdu. Kızın çevresini saran arkadaşları, gelinler küçük bir koro oluştururlar, topluca şarkılar, maniler, türküler söylerlerdi. Ana kız bir araya geldiğinde de sıklıkla, ''Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar, aşırı aşırı memlekete kız vermesinler, annesinin bir tanesini hor görmesinler'' türküsü söylenirdi. Yoksulluğa rağmen Anadolu insanı, özellikle kadınlar, nişanda, düğünde çok şen olurlardı. Nişan törenleri biraz da annelerin oğullarına gelin adayı aradıkları yerlerdi. Nişanda erkek bulunmazdı. Anne, teyze, abla bulunurdu. Nişanda erkeklerin ayrı yerde toplandıklarına pek tanık olmadım. Bir anlamda kıza nişan takılır, erkekle nişanlanmış olurdu. Zamanla nişan törenine nişanlanan delikanlı ve arkadaşları, akrabaları katıldı. Bir süre sonra tüm akraba ve tanıdıklar gelir oldu. Nişan törenleri giderek şölen havasına büründü. Düğünler nasıl olurdu? Nişandan 15 gün sonra ya da araya askerlik girmiş ise 2 yıl sonra düğün olurdu. Anadolu'da düğünlere ilişkin oldukça yaygın değişik gelenekler vardır. Bizim köyde 3 yılda bir köylü gençler arasından becerikli, oturup kalkmasını bilen birini düğünü yönetmek üzere yiğitbaşı seçerlerdi. Yiğitbaşı düğünün başından sonuna dek şen, huzur içinde geçmesinden sorumluydu. Düğünü yiğitbaşı yönetirdi. Yönetirdi diyorum, şimdi köyler boşaldığı için bu gelenek yok olup gitmiş. Nişan törenlerinde yeri olmayan erkekler düğünlerin vazgeçilmeziydi. Düğünde odalara yataklar döşedir, yaşlıların arkasına yastıklar konur. Dileyen konuk yan gelip yaslanırdı, isteyen bağdaş kurup mindere oturur, adeta keyif çatardı. Köy düğünlerinin yaygın oyunu güreşlerdi. Herkes keyifle güreşi izlemek için kendine bir yer seçerdi. Düğüne güreş için komşu köylerin adı pehlivana çıkmış güreşçileri de çağrılırdı. Pehlivanlar başlarlar elense çekmeye, pehlivanın dengiyle güreşmesi kuralı o yıllarda da vardı. Dengini bulanlar güreşir, bu arada güreş sürerken konuklar arasında ödülü oluşturacak paralar toplanırdı. Sonuçta ilk iki dereceye girenler arasında baş pehlivanlık güreşi başlardı. Ödül için toplanan para bu son güreşte baş pehlivana verilir. Baş pehlivan güreş alanından ayrılırken sağ avucunun içine sıkıştırılan para ödülünü gizlice ekonomik durumu zayıf olanın avucuna sıkıştırırdı. Bu sunuşu çok kimse fark etmez ama yine de bilenler olurdu. Bu davranışın ayrımına vardığımda çok düşündüm ve duygulandım. Sanıyorum baş pehlivan unvanına kavuşan orada bir vicdan muhasebesi yapıyor. Muhtaç olanın kendisi mi, arkadaşım olduğuna yanıt arıyor. Bencillikten uzak olan bu arayış Anadolu insanının iç zenginliğidir. Bugün bu zenginliğin ne kadarını koruyoruz? Sıra düğün alayında değil mi? Gelin baba evinden güvey evine at ya da kağını ile gelirdi. Mutlar mutlaka süslenirdi. Kağını arabası gelin odası gibi olurdu. Gelin güvey evine gelirken arada bir silah atılırdı. Gelinin attan kağnıdan inmesi sırasında olanları da anlatmak gerekir. Gelin attan kağnıdan inerken seslenmez, konuşmaz, istekte bulunmaz ama konuşur gibi yapardı. Gelinin yanında bulunan kişi kayınvalide ve babaya gelinin dana, düve, koyun, inek gibi istekleri olduğunu söylerdi. Bunların kabul edilmesiyle gelin yavaşça iner, ayağı toprağa basarken topluca ateş edilirdi. Silah seslerinin çokluğu düğün evinin şanından sayılırdı. Bu arada konuklara leblebi, kuru üzüm, boyalı şekerden oluşan çerezler dağıtılır. Sonraki günlerde kaynana ve kayınbabanın geline vaat ettikleri hediyeler gelin evine teslim edilirdi. Köy evleri nasıldı? Köylerde Cumhuriyet'in ilk yıllarında evler genelde biri mutfak, öteki yatak odası olmak üzere iki odalı olurdu. Çoğunlukla evler kerpiçtendi. Üstleri ya toprak damdı ya da kiremitle örtülürdü. Girişte zeminde evin mutfağı bulunurdu. Mutfak ocağın bulunduğu, yemeğin piştiği, kışın ocakbaşı söyleşilerinin yapıldığı ve yemek yenen yerdir. Buradan 3-4 basamaklı merdivenle 6 tahta döşeli ikinci odaya geçilir. Bu ikinci oda geceleri yatak odası olarak kullanılır. Sabah olunca yataklar, yorganlar odanın yüklüğüne yerleştirilir. Gündüz konuklar burada ağırlanır. Uyku vaktine kadar artık bu oda oturma odasıdır. Köyde dini bayram kutlamaları nasıldı? Eskiden bayram denilince akla dini bayramlar gelirdi. Bunlardan biri şeker bayramı, öbürü kurban bayramıydı. İkisi de yöresel küçük farklılıklarla benzer biçimde kutlanırdı. Bayram tatillerinin 3-4 gün olması nedeniyle köyden ayrılanlar, bayramda köye dönmeleriyle bayramlaşma ve hasret gidermeyle iç içe yaşanırdı. Köyde bayram topluca kılınan bayram namazıyla başlar. Başka zaman camiye gelmeyenler bile bayram namazına katılırlar. İmam bayramdan bayrama gelenlere sitem ederek bayramlık Müslümanlar derse de köylü imama hak verir, öte yandan güler geçerdi. Bayramlık Müslüman sözü köy halkı arasında da takılma konusu olurdu. Her bayramda da yenilenir. Aslında köylümüz kendi haline bırakıldığında son derece uyumlu, uysal ve hoşgörülüdür. İlk bayramlaşmalar bayram namazından sonra tek sıra olunup cami avlusunda olur. Sonra evlere dağılınırdı. Bayramlaşma komşuları ve yaşları ziyaretle sürerdi. Köylerde bayramlaşma sırası bir usule göredir. Önce yaşlılar, hastalar, yakınını kaybedenler ziyaret edilip bayramlaşılır. Öğleye doğru köyde hali vakti yerinde olanların çağrısı ile bayram sofralarına konuk olmaya gidilir. Yemek sonrası toplu dualar okunurdu. Kurban bayramında cami önünde kısa süren bir bayramlaşma olur. Hemen herkes kurban kesimi için acele evlere dönerler. Kurban kesme töreninden sonra komşu ve akraba ziyaretlerine çıkılarak bayramlaşılırdı. Öğleye doğru yaşlı belli kişilerin evinde gruplar halinde toplu bayram yemeği yenir. Komşular bu sofralara servis yaparlar. Bugün belki yadırganır ama eskiden bütün kurulan bu toplu sofralara giden konuklar evlerinden aldıkları kaşık ile giderlerdi. O yıllarda her evde aile bireyi sayısından fazla kaşık bulunmazdı. Mevlitlere de değinmek ister misiniz? Aslında mevlit peygamberin doğumunun anıldığı dinsel bir törendir. Bu tören kentlere oranla köylerde daha sık yapılır. Yakınları ölenler, adakları olanlar, oğlu askerden gelenler, felaket atlatanlar mevlit okuturlar. Bunlar yemekli olur. Köyde mevlide çağrıda ayrım yapılmaz, herkes çağrılır. Bu arada sofra kurulacağı izinimi vermek için kaşığınla buyur denilirdi. Mevlid oldum olası köylerde derin bir sessizlik içinde dinlenir, Tanrı sözü gibi algılanır. Orada bulunanlardan biri yanılıp da bunu Süleyman Çelebi yazmış dese tepki görürdü. Dinsizlikle suçlanırdı. Ezanın Türkçe olmasına karşı olanlar Türkçe okunan mevlide saygı gösterip dinlerler. Mevlid okunurken kimi bölümler dinleyenlerce coşku ile yinelenirdi. Bu biraz da köylünün anladığını sevmesi olayıdır. Milli bayramlar nasıl kutlanırdı? Milli bayramlar okul bahçesinde İstiklal Marşı'nın okunması ile başlardı. Okulun öğretmeni yakın tarihi özetler, kutladığımız bayramın tarih içinde yerini ve önemini biraz ayrıntılı anlatır, sonra öğrenciler şiirler okurdu. Bu törenlere önceleri şiir okuyan öğrencilerin ana baba ve yakınları geldi. Sonraları muhtar ve köylüler de gelmeye başladı. Bayram akşamları büyük köy okullarında temsiller olurdu. Bayan öğretmenlerin köylere atanması, özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı törenlerine bir canlılık getirdi. Kız ve erkek öğrenciler köyde özel giysilerle bayramlara katılmaya başladılar. Televizyonun yaygınlaşması sonucu halkın ilgi alanı naklen yapılan törenlere kaydı. Zaman içinde ulusal bayramlar köylerde kutlanmamaya başladı. Giderek bu günler öğretmen ve öğrencilerin tatil günü oldu. Köylüler son yıllarda kentlerde yapılan yerel kurtuluş günlerine ilgi duymaya başladılar. Kurtuluş günlerinde özellikle milis güçlerin özel giysilerle geçit törenine katılmaları ilgiyle izlenir oldu. Köylü Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e nasıl baktı? Köylü gözünde Osmanlı, jandarma tahsildar hükümet konağındaki asık yüzlü mamurlardır. Köylü memur demez, dememekte de haklıdır. Köylüye göre mamur iş yapmaya memur olan değildir. O aldığı maaşı savurduğu çalımı ile mamur biri. Osmanlı köylüye bir şey vermedi, ona efendilik etti. Halk Osmanlı'dan korkar, ürkerdi. Korktuğu, ürktüğü devleti hiç sorgulamadı, eleştiremedi. Korkusundan hep elini göğe açıp Allah devlete zeval vermesin dedi. Devlet dua ile yaşamadığından gün geldi imparatorluk zeval buldu. Ama köylü bu alışkanlığını sürdürdü, hala da sürdürüyor. Osmanlı'nın köylüye teba gibi baktığını söyleyenler yanılıyorlar. Teba yurttaş, vatandaş, uyruk anlamındadır. Bu tür ilişkide yurttaşın devlete, devletin de yurttaşa karşı yükümlülükleri vardır. Osmanlı bireyi kul olarak görür, ona öyle bakar. Ona karşı bir sorumluluğu olduğunu düşünmez, kabul etmezdi. Böyle bir yapıya sahipti. Bu nedenle devlet köye, köylüye hiçbir hizmet götürmedi. Köylü cumhuriyetin ilk yıllarında yokluk, yoksulluk çekti. Nedenini yeni yönetimde, yönetimin beceriksizliğinde aramadı. Bugünün yarı aydınları gibi cumhuriyete şaşı bakmadı, nesnel baktı. Yeni yönetimin ilanı ile birey kul olmaktan kurtulup yurttaş olduğunu fark etti. Köylüde yurttaşlık bilinci nasıl oluştu? Yurttaşlar temel ihtiyaçları olan şekerin üretimi için ardı ardına kurulan şeker fabrikalarının açılışını, örtünmelerini sağlayan bez, basma, şalvarlı kumaş üreten Sümer Bank'ın üretimini gördü, yararlandı. Demir yolları yapımına ağırlık verilip ulaşımda kolaylık sağlandığını fark etti. Bu olup bitenler köylüde halkta sevinç yarattı. Halk kendine dönük bu atılımları sevdi, benimsedi. Bir kimsesi olduğunun ayrımına vardı. Buna Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamalarında da tanık oldum. Şimdi düşünüyorum, halk o yıllarda yoksuldu. Cebinde bankada 3-5 lirası yoktu ama geleceğe güveni vardı. Bu güvenle şendi, mutluydu. Halk karanlıktan çıkmıştı ama karamsar değildi. Güler yüzlüydü, geleceğe güvenle bakıyordu. Bugün halk o günlere oranla çok daha varsıl ama heyecansız, coşkusuz, karamsar hatta mutsuz. Halk, köylü, güven bunalımı içinde, özgüvenini kaybetti. Bugün cumhuriyet soldu, sanki nitelik değiştirdi. Bezginliğin, güvensizliğin, karamsarlığın batağına düştü. Bu yüzden cumhuriyet kazanımlarının elden çıkmasına halk sessiz. Bugün aklı başında olan köylü olup bitenleri kaygı ile izliyor. İki, geçmiş zaman olur ki. Geçmiş zamanı açar mısınız? Evde, kahvede, lokalde yaptığımız söyleşilerin çoğu anılardır. Söylevlere bile anılar serpiştirilir. Toplumsal yaşam ile ilgili anılar dönemin anlaşılmasına, aydınlanmasına katkı sağlar. Yaşlılarımız eski dönemde yaşadıkları olaylara bakarak geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer derler. Geçmiş zaman hayali cihan değer yargısına katılmıyorum. Bence en iyi an, en değerli an her şeye rağmen yaşamakta olduğumuz zaman sürecidir. Biten zaman bellek zorlaması ile canlandırılıp sonra da ona paha biçilerek cihan değer demenin ne anlamı var? Yaşamı anılarda arama uyuşukluktur. Bu dizenin devamı da var. Geçmiş zaman olur ki insan başını eğer. İnsanın geçmişine bakıp başını olgunlukla eğip ileriye, geleceğe bakması iyi bir duruş. Bu anlamda ikinci dizeyi daha güzel buluyorum. Doğum yılınız? Bana soruların önceden verilmesi iyi oldu. İnsan söyleşinin havasına tam kapılıyor. Benim doğduğum yılın önemi yok, o yılların olaylarının önemi var. O olayları ben de merak ediyordum. Bu soruya yanıt vermek o yılların ülke gündeminde neler varmış, neler yapılmış, neler konuşulmuş diye kitapları karıştırdım. İki kitap buldum. Birincisi kitap dostu ve tanıtıcısı Samine Özerdem'in Cumhuriyet yılları için hazırladığı kronolojik el kitabı. Öbürü ise Tutkun Akbaş'ın hazırladığı Gün Gün Cumhuriyet Tarihi. Bu iki kitap şimdi önümde. Açıp okuyorum. Cumhuriyet'in 3. yılında doğduğuma göre bakalım neler olmuş. O dönemi tanımak için kitapta yazılanları satır başlarıyla aktarmakta yarar var. Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Milli Petrol Kanunu, Sıtma Savaş Kanunu, Türk Dili Akademisi Kanunu kabul ediliyor. Bundan sonra yazılanlar çok önemli. Devrin Başbakanı İsmet İnönü, Atatürk'e suikast nedeniyle gözaltına alınan Kazım Karabekir'in emniyetten serbest bırakılmasını istiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi sahip olduğu yargı yetkisine müdahale edildi diye başbakan hakkında tutuklama kararı veriyor. Başka kaynaklarda devrim başbakanının bu konuda sadece uyarıldığı yazılı. Kayseri Ulukışla ve Fevzi Paşa Diyarbakır Demir Yolu'nun yapımına başlanıyor. Kayseri Uçak Fabrikası kuruluyor. Alpullu ve Uşak Şeker Fabrikası Ankara'da otomatik telefon işletmeye açılıyor. Bunları bir devri övmek, yermek için değil, o dönemi doğru algılamak için anlatıyorum. Cumhuriyet daha kuruluşunun ilk yıllarında bir yandan yeni yönetimin temel yasalarını hazırlarken, öte yandan da halkın gereksinmelerini karşılamak için kolları sıvırıyor. Çocukluk döneminiz nasıldı? Cumhuriyet'in köye gelmesi epeyce gecikti. Bizim köye gelmesi ise bayağı zaman aldı. Elbette kolay değil bir rejimin kente, köye, eve gelişi. Çocukluk yıllarıma ait ilk anım Kur'an kursudur. Babam köyün imamıydı. Herkesten önce başladım Kur'an okuma dersine. Kur'an dilinin de ABC'si Elif Ba'dır. Babam Elif Ba'yı önüme koyar, yüksek sesle okur, ben de tekrarlardım. Anlamını bilmediğim bu tekrarlardan çok sıkılırdım. Yüksündüğümü babama söyleyemezdim. Söylesem de bir yarar olmazdı. Bundan kurtulmak için de yapılacak bir şey yoktu. Gün oldu, Kur'an'ı okumaya başladım. Kur'an'ı öğrenmem beni değiştirmedi ama babamın çevresi, akrabalar ve komşuların, tanıdıkların bana bakışlarını değiştirdi. Birdenbire onların gözünde önemli biri oldum. Bunları şimdi düşünüyorum. Anlamını bilmediğim bu okuma beni bilgilendirdi mi? Bildiklerime yeni bir şeyler ekledi mi? Yaşamıma, aileye, yakınlarıma, köye bir katkı sağladı mı? Çevrem beni neden önemsemeye başladı? Bu ezberler kimseye yarar sağlamadığı halde bu önemseme nedendi? Okuduklarımı anlasam, anlatsam bunun önemini anlardım. Ama bir yabancı dilden okuma parçalarını, o dili bilmeyenlere okumanın ne yararı olur, oluyor? Anlamadan okuma neye yarıyor? Okumak beni önemli yapmaya yetti. Küçük yaşımda babamın çevresi benim de çevrem oldu. Çok sürmedi, babam cezaevine düştü. Evet, cezaevi demiştiniz. Köylüler tarlada, bahçede çalıştıklarından köye gelen jandarma, tahsildar, yolcu, muhtarı bulamaz bize konuk olurdu. Zoraki konukseverlik babamı bir defasında ayıngacılar, yani tütün kaçakçıları hakkında açılan davada suç ortağı yaptı. Yargılandı, tutuklandı, mahkum oldu. Mecitözü cezaevine konuldu. Cezaevinde kaldığı sürece onu hep ziyaret ettim. Cezaevi ilçenin ortasında iki katlı bir evdi. Alt katta yöneticiler, yukarıda mahpuslar kalırdı. Burası 4-5 odaydı. 30-35 kadar tutuklu ve hükümlü vardı. Ziyaret koşulları bugünkü gibi sıkı değildi. İsteyen herkes mahpusla görüşür, söyleşirdi. Babamla görüşmem bazı günler uzar, köye dönüş olanağım kalmayınca gardiyanlar benim geceyi cezaevinde geçirmeme göz yumardı. Gece babamla birlikte yatar, herkesin uykuya daldığı saatlerde kimsenin duymayacağı bir sesle konuşurduk. Birinde babam bana dönüp, "Cezaevinde hepsini düşünüyorum," dedi. Ben de, "Herkesin babası tarlada, bahçede. Akşam olunca geliyor, sen buradasın, gelemiyorsun," dedim. Babamın sesi kısıldı, konuşmaz, konuşamaz oldu. Yönünü öbür tarafa çevirdi. Aramızda hüzün dolu bir sessizlik oldu. Çünkü güz bitiyor, kış geliyordu. Yanından ayrılacağım sırada babam yorgan istedi. Yorgan isteğini köye gelince anama ilettim. Ziyarete gideceğim gün anam yorganı sırtıma bağladı. Pazarcıların arasına katıldım. Yorganın ağırlığı, yolun uzunluğu yordu beni. Kıvrıla kıvrıla uzayan yollar bitmiyordu. Pazarcılar yardım etmesine ediyorlardı ama onların da elleri sırtları doluydu. Bir ara amcamın arkadan gelmekte olduğunu gördüm. İçimden yükü atın terkisine koymak geçiyordu. Amcam varlıklı biriydi, küheylan bir atı vardı, muhtardı, bize biraz uzak dururdu. Pazarcılar kendi aralarında konuşuyorlar. Çocuk yoruldu, amcası yetişseydi verirdik terkisine, kuş gibi uçurur götürür diyorlar. Çocuk kurnazlığı ile arkaya bakmıyorum. Binmek de istemiyordum atına, pazarcılara da bir şey demedim. Amcam bize yetişir yetişmez işlerinden biri, çocuk yoruldu, taşıyamıyor yorganı, daha epeyce de yolumuz var. Terkine verelim de götür onu dediler. Amcam atın dizginini çekti. At iki ayağı üzerine kalktı. Boynunu kıvırdı geriye doğru, şöyle havada bir fişeklendi. Sonra atın gemini gevşetince yanımdan süzülüverdi gitti. İşi aceleymiş diyenler oldu. Baka kaldım, çekti gitti. Hapishaneye geldiğimde babam sırtımdan yorganı aldı. Nasıl getirdiğimi sordu durdu. Doğruyu söylemekle söylememek arasında çok duraksadım. Sonunda babam amcama gücenmesin diye olup biteni anlatmadım. Anlatmadığıma da pişman olmadım. Şimdi düşünüyorum da. Cezaevleri cezaların çekildiği tek yer değil. Köylünün ortak aklı köyde kendine özgü bir ceza yeri bulmuştu. Köy yakınından geçen bu akarsu nasıl oluyor da ceza yeri oluyor? Bunun ayrımına da yeni vardım. Geçenlerde televizyonda Suç ve Ceza filmini izlerken çağrışım yoluyla köyde yaşadığım su ve ceza olayını anımsadım. İkisi arasında doğrudan ya da dolaylı bir yakınlık yok. Biri diğerini çağrıştırdı o kadar. Köyümüzün yakınından akan dere suyu kış ve bahar aylarında değirmen taşı çevirecek denli çoğalırdı. Köylüler bundan yararlanarak su değirmeni çalıştırırlardı. Ayrıca bu akarsu yatağı köyde kusurlu hareket edenler için ceza yeriydi. Ortak yaşam sürerken kaba, hoş görülmez bir eylem meydana geldiğinde köyün yaşlı saygın kişileri gerekli görürlerse kusurlu hareket edene suya atma cezası verirlerdi. Hakkında bu ceza verilenler cezadan kurtulmak için cezanın ziyafete dönüşmesini isteyebilirdi. Günümüzde yargıçlar cezayı nasıl paraya çeviriyor, uygun yükümlülüğe dönüştürüyorsa istek halinde kurulda toplu ziyafete çeviriyordu. Basit suçların cezasının paraya çevrilmesi ceza yasasında yokken bizim köyün ortak aklı bunu bulmuş uyguluyordu. Eğer sanık dönüştürme önerisinde bulunmazsa belirlenen bir günde köylüler toplu olarak dere kıyısına gelir, kabahatliyi biri ayaklarından öbürü ellerinden tutarak suya atma cezasını uygularlardı. Ama köyün tarihinde ben bilerek bugüne dek bu ceza hiç uygulanmadı. Sanık ziyafete dönüştürme isteğinde bulunur, o uygulanırdı. Bir gün ne oldu, nasıl oldu tam anımsayamıyorum. Harman da benden yaşça büyük birine öfkeye kapılıp küfür ettim. Bu yakışıksız olay için orada hazır olanlar hakkımda suya atma cezası verdiler. Cezayı çekmek istemediğimi, ziyafetin adının konulmasını istedim. Köye iki küfe üzüm gelecek dediler. Akşamdan eşeğe binip komşu köyün yolunu tuttum. Babamın arkadaşı bağ bekçisi Hasan Emmi'ye gittim. İki küfeye üzümleri doldurup gün doğmadan köye döndüm. Cezadan kurtulduğumu sandığım sırada olayın mağduru bu cezanın yetersizliğinden söz ederek arttırılması için ben sürümden bir koç keseceğim dedi. Böyle durumlarda kural olarak suya atılma cezasını ağırlaştırıcı yeni bir ziyafet önerilmesi gerekiyordu. Babam onurumun zedelenmemesi için yeni öneriyi sundu. Harmanda koşulu öküz kesilsin dedi. Harmandan öküz geldi. Bu kez köylüler öküzün kesilmesini istemediler. İki küfe üzüm ziyafeti ile yetinildi. Olay kapandı. Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamasını sizden dinleyelim. Çocukluk dönemimin en renkli anısı Cumhuriyet'in 10. yıl kutlaması. 8 yaşındaydım ve okula başlamamıştım. O yıllarda devlet köylü iletişimini jandarma sağlıyordu. Jandarma aldığı buyruğu muhtara bildiriyor, muhtar da köy odasında ya da camide köylüye aktarıyordu. Babam jandarmanın muhtara geldiğini görünce beni muhtara gönderip verilen buyruğu öğrenmemi istedi. Muhtar, Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri için köylüler Elvan Çelebi'de toplanacak dedi. Gün geldi, babam ve anamla beraber Elvan Çelebi'ye gittik. Yalnız biz değil, hemen bütün köylü geldi. Kırklar Dağı eteğinde ne kadar köy varsa buraya akın etmişler. Elvan Çelebi okulu öğretmenleri ve muhtarı geleceklerin çok olacağını düşünerek köylünün ortak harman yerini tören alanı olarak düzenlemişler. Çevre köylerden gelen gruplara konaklama yerleri ayrılmış. Herkes kendine ayrılan yere gelip yerleşti. Gelenleri köyün varlıklı aileleri konuk ediyordu. Sanıyorum bizim yörede ilk kez milli bayram kutlanıyordu. Tören alanının bir köşesine büyük bir bayrak direği dikildi. Bayrak göndere çekildi. Elvan Çelebi İlkokulu'nun 300'ü aşkın öğrencisi ve 5 öğretmeni tören yerinde yerlerini aldılar. İstiklal Savaşı'na katılanlar, gaziler ayrılan özel yerlere oturdular. Köy muhtarları ve ihtiyar kurulu üyeleri kendi köylerinin bulunduğu bölüme yerleştiler. Tören başlıyor denince kadın erkek herkes ayağa kalktı. Adını sonradan öğrendiğim baş öğretmen Necati Efendi, öğrencilerle İstiklal Marşı'nın arkasından diğer milli marşlar söylendi. Çocuklar şiirler okudular. Baş öğretmen ve muhtarlar bayrama gelen gazilerin, köylülerin ve öğrencilerin önünden geçerek bayramı kutladılar. Sonra her köy kendi arasında davul zurna eşliğinde halay çektiler, türküler söylediler. Cumhuriyet'in 10. yıl kutlama töreni beni çok etkiledi. Yörede uzun yıllar öğretmen olarak çalıştım. Bu sürede arkadaşların gözlemlerini ve izlenimlerini de dinledim. Yaşadıklarımla dinlediklerimi birleştirdim. Bu bir bütünü oluşturdu. Şimdi düşünüyorum, acaba Kırklar Dağı eteğinde işini gücünü bırakıp gelen bu köylüler bir baskı sonucu mu oradaydılar? Bu köylüleri tören alanına getiren jandarma dipçiyi mi? Jandarmanın işlevi haber vermek mi? Bu heyecanın adı neydi? Öyle sanıyorum halk o güne kadar tatmadığı yeni bir duygu yaşıyordu. Bu yeni yaşanan duygu o güne kadar yaşadığından başka bir şeydi. Halk toplumsal bir kimliğe kavuşuyordu. Derlenip toparlanıyor, ümmetten kurtulup millet olma heyecanı duyuyordu. Bu fotoğraf Hacı Bektaş Veli'nin bir olalım, iri olalım, diri olalım duygusunun mu resmiydi? Şöleni andıran 10. yıl kutlaması 2 gün sürdü. Çok sonraları öğretmen olduğumda okullarda bu yıl dönümüyle ilgili kutlama programını aradımsa da bulamadım. Evvelki yıl bir kitapçının rafında bulduğum kitabı karıştırırken Cumhuriyet'in 10. yıl kutlama programı gözüme ilişti. Program o yılların heyecanını, özenini, duyarlılığını yansıtıyordu. 10. yıl marşı da öyle değil mi? Cumhuriyet'in 86. yıl dönümüne geldik, o heyecanı, o coşkuyu arkada bırakacak bir duyguyu bize yaşatan olmadı. Yeni bir coşku yaratamadık, üretemedik. İlkokul günleriniz. Doğduğum köyde okul yoktu, çaresiz komşu köyün okuluna gidecektim. Bu konu evimizde çok sık konuşuluyordu. Elvan Çelebi'de 5 öğretmenli 5 sınıflı ilkokul vardı. Evli halam orada oturuyordu, ben de onların evinde yatıp kalkacaktım. Köyden okumak için ayrıldığımda 9 yaşındaydım. Devletoğlan'dan ayrılıp Elvan Çelebi'ye doğru yürürken çocuk gönlüm hüzünlendi. İnsanın doğduğu yer yurdu sayılır derler. Doğru, 2'de bir uzaklaştığım köye bakıyordum. Buna bir de aile ocağından ayrılmak eklendi. Annemin o hüzünlü bakışı hep içimde kaldı. Elvan Çelebi'ye geldim. Halamların evi 2 katlı 8 odalıydı. Bizim evden 10 kat büyük ve güzeldi. Bana ayrılan 2. kattaki odaya yerleştim. O yıllar hala, teyze, dayı, amca çocukları önemliydi. Evin çocuğu gibiydim. Büyükler içgüdüyle kardeş çocuklarının birbiriyle kaynaşmasını çok istiyorlardı. Evde hiç sıkılmadım. Gün geçtikçe ısındım. Konakta büyük baba, büyük ana, baba, ana, gelinler, kızlar, çocuklarla kocaman bir aileydik. Sabah olunca herkes erkenden kalkıyor. Evin büyük babası yanı başında bulunan eşiyle günlük yapılacak işleri kararlaştırıp yetişkinlere o gün yapılacakları anlatıyor. İş ayrımı bittikten sonra herkes işinin başına gidiyor. Bir keresinde saydım, konak önünde 30 kişi sıra olmuşlardı. Ataerkil aile dedikleri buydu galiba. Evin reisi Tevfik Ağa'ydı, örnek bir çiftçiydi. Ağa denilince akla, çevresine korku salan, uçsuz bucaksız tarlaları köylüleri olan biri gelir. Böyleleri vardır ve çoktur. Ama Tevfik Ağa böyle biri değildi. Eli bol, çevresinden yardım eden saygın bir adamdı. Buradaki ağa sanki ağabeyin kısaltılmışı gibiydi. Galiba 1935 genel seçimleri öncesiydi. Köye Ankara'dan partili bir grup geldi. Gelenlerin Atatürk'ün isteği üzerine geldiği söylendi. Çiftçilerin temsili için Tevfik Ağa'ya milletvekili adayı olmasını önermişler. Tevfik Ağa, benim işim var, mebus maaşını hak edeceğime güvenemiyorum diyerek kabul etmedi. Yerine köylerde yazıcılık yapan, yumurta toplayan ve adına Yumurtacı Nebi dedikleri benim de tanıdığım biri milletvekili oldu. Neyse, okula başlamamı anlatıyordum. Okul açılmadan bir gün önce okula gittim. Okul çevresini gezdim. Dışarıdan sınıfların içine baktım, sonra eve döndüm. Sabah oldu, erkenden kalktım, kahvaltı yaptım, okula geldim. Okulun öğretmenleri, öğrenciler geldiler. Zil çaldı, herkes giriş kapısı önündeki merdivenin ön tarafına toplandı. Baş öğretmen Hami Bey elindeki düdüğü öttürerek birinci sınıfların bulunduğu yere gelmesini söyledi. Baş öğretmen hiçbir sözcüğünü gürültüden anlayamadığım bir konuşma yaptı. Sanıyorum okulda uygulanan kuralları anlattı. Her öğretmen öğrencileriyle birlikte dersliklere girdi. Okul sıralarına boy durumumuza göre oturduk. Ben arka sıralara bir yere oturdum. Öğretmen binanın Aşıkpaşa tarafından oğlu Elvan Çelebi adına yaptırıldığını, sonradan okul durumuna getirildiğini söyledi. Bizim öğretmen o zamanki adıyla baş muallim Hami Bey, orta boylu, mavi gözlü, halim selim bir adamdı. Çok güzel konuşurdu. Orta yaşlı, saçı aklaşmaya yüz tutan sevecen biriydi. Öğretmen olduktan sonra bu köye çok kez geldim. Her uğrak verişimde Hami Bey nasıldı diye sorardım. Köylülerden dinlediğime göre Hami Bey ders bittikten sonra köy odasına gider, dini sohbetlere katılır, ayetler, hadisler okunup tartışma açıldığında muallim Hami Efendi'nin "Hadis-i şerifler ne kadar öyle yazıyorsa da bugünün şartlarında öyle değil, böyle olması gerekir" gibi itirazda bulunduğunu anlattılar. Köylünün Hami öğretmen hakkındaki kanısı değişikti. Kimileri "bu adam dinsiz, bazıları da Hami Bey alim adamdı" derlerdi. Hami öğretmen alkol alırdı. Ancak kimseye saygıda kusur etmediğinden çevrede hoş görülürdü. Günlerden bir gün köylülerden biri, "okuttuğunuz öğrencilerden ne hayır gelir, bunlar da sonra sizin gibi sarhoş olur" diye eleştirince Hami Bey, "sizin gibi nahoş olmaktansa benim gibi sarhoş olsun" demiş. Ne zaman eski günler yad edilse köylüler Hami Bey'in bu sözünü tekrar ederler, gülerlerdi. Okulun öbür dört öğretmeni ile ilgili zihnimde hiçbir fotoğraf yok ama hepsi temiz ve iyi insanlardı. Eşleri köy kadınlarından farklı giyinirlerdi. Öğretmen aileleri arasında geçimsizlik, dargınlık varsa bile dışarıya sızmazdı. Kentten dönüşlerinde çarşıda görülen yenilikler anlatılırdı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 34.